Ayrım 59. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 525. 3. Birkaç saat sonra salonda Cemile Hanım'la otururken de bu üç sözcük daracık bir odanın içinde dönüp dolaşıp cama çarpan bir sinek gibi ikide bir bilincine vurdu. Cemile Hanım kucağında bayağı ilerlemiş bir örgü, kocaman koltuklardan birinin üstüne bağdaş kurup oturmuş, ikide bir Yusuf Aksu'nun yüzüne bakıyor, burada bir öyküyü izler gibi kimi zaman gülümsüyor, kimi zaman derin derin içini çekiyor, mübarek adam diye mırıldanıyordu. Sonra birden koltuğunda, küçücük elleri kucağında, çocuk gibi uyuduğunu ayrımsadı, sonra da hafiften horlamaya başladığını. Bedenini bir titremedir aldı o zaman. Sevdiklerinin horlaması çocukluğundan beri ürkütürdü onu. Yusuf Aksu'nun durumunu iyiye yormadı. Akşamüstü onu uyur bulsa anlardı. Bu saatte ama yatağında uyur bulsa gene anlardı. Erkenden kalkmış, tıraşını olmuş, giyinmiş, kahvaltısını etmişti. Şu anda uyanık olması gerekirdi. Sabahın 11'inde bu uyku, olsa olsa kötü bir şeylerin belirtisi olabilirdi. Bu nedenle Cemile Hanım gittikçe kederleniyor, içinden ağlamak, daha da kötüsü, bir şeyleri kırmak, birilerini yumruklamak geliyordu. ''Mübarek adam, yazık değil mi sana?'' diye söylendi. Ona kızdığı, apartmanın iyiliğini elinde bulundurmasını haksızlık saydığı günler çok gerilerde kalmıştı. Şimdi yüzünde insanın içini karartan bir yorgunluk anlatımı, koltuğunda uyuklamasını izlerken, daha önce de birkaç kez düşündüğü gibi, onun şu zayıf bedenini zorla altına alıp, kendi bedeniyle yoğurarak kemiklerine dek yumuşatması durumunda, tahta göğüslü karıyı içinden bir hava kabarcığı gibi çıkartamaz mıydı? Böylece onu yaşama yeniden döndüremez miydi? Dönüp dolaşıp bu soruyu soruyordu kendi kendine. Şu var ki düşünce hoşuna gitmekle birlikte içinde hiçbir istek kıpırtısı duymamasının da gösterdiği gibi cinsellikle ilgisi yoktu bunun. Tersine oğulsuz bir kadın olarak Cemile Hanım kocasının kocasından en az 10 yaş büyük ustasını bir tür oğul olarak görüyor, kendi işini kendi göremeyen, güçsüz, sessiz, beceriksiz, neredeyse sakat bir oğul olarak değerlendirdiği için de üstüne kanat geriyordu. Tümüyle bilincinde olmasa bile zaman zaman bu duyguya kendini öyle bir kaptırıyordu ki oğula kocasını da ortak ediyor, belki biraz da benzeşmelerinin etkisiyle, yani Bayram Beyaz da son zamanlarda neredeyse Yusuf Aksu kadar yaşlı göründüğünden, bir adım daha atıp küçüğü büyüğe, büyüğü küçüğe dönüştürerek, bunu da bizim gibi kısır bıraktı diye homurdanıyor, sonra oğulun tüm sorumluluğu kendi üzerlerindeymiş gibi, başka türlü de olamazdı. Karşısına karı diye öyle bir tahta parçası çıkardık ki diye ekliyordu. Koltukta öyle büzülmüş, bir örümcek gibi, uzun ve bükük kollarıyla bacakları arasında küçücük başı ve bedeniyle, uyumasını izlerken de kısırlığı dönüşsüz biçimde kesinleşmiş bir insan karşısında bulunduğunu düşündü. Sonra birdenbire büsbütün küçülmesinden korkmuş gibi omuzlarından tutup sarsmaya başladı. ''Hoca uyan, uyan artık!'' diye seslendi. Yusuf Aksu gözlerini açtı, uzun süre ilk kez gördüğü bir yüze bakar gibi baktı Cemile Hanım'ın yüzüne, sonra neredeyse mutlulukla gülümsedi. ''İçim geçmiş!'' dedi. ''Hep de için geçer!'' diye yanıtladı Cemile Hanım. ''Hep böyle için geçmese, içi geçmiş bir karının arkasına düşer miydin?'' Yusuf Aksu gene gülümsedi. Bırak şimdi o konuyu, o defter çoktan kapandı dedi. Büyük bir kavgadan çıkmış gibi yorgundu. Gün boyunca hiçbir şey yapmadı neredeyse. Ansiklopedilerinin hiçbirine el sürmedi. BBC ya da F1'i de aramadı. Akşamüstü Bayram Beyaz, alışılmış boğaz gezintisine hazır olup olmadığına bakmaya gelip de koltuğunda uyukladığını görünce çok şaşırdı. ''Hocam bugün cumartesi yoksa unuttunuz mu?'' diye sordu. Hayır, unutmadım diye yanıtladı Yusuf Aksu. Çok yorgun olduğunu söyleyerek geziyi ertelemeyi önerdi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'dan da özür diledi. Hiç iyi değilim bugün. Şuradan şuraya yürümek bile gözümde büyüyor, yaşlılıktan herhalde diye ekledi. Hocam ne yaşlılığı, şaka mı ediyorsunuz? Diye atıldı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Ama o duymadı sanki, hiç yeri yokken, insan eli ayağı tutarken ölmeli diyerek herkesi şaşırttı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, bu da nereden çıktı şimdi hocam dedi. Bizim için böyle şeyler düşünmenin henüz çok erken olduğunu söyledi. Yusuf Aksu hüzünlü bir gülümsemeyle yetindi. Ama birkaç gün sonra Bayram Beyaz ve Cemile Hanım'la aynı konuyu konuşurken korkarım ben haklıyım dedi. Kendini birkaç ay öncesine göre bile daha yorgun, daha güçsüz buluyordu. Öyle belirgin bir ağrısı yoktu. Bayram Beyaz'ın telefonu üzerine işini bitirir bitirmez Maçka'ya gelen Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, yaptığı çok uzun muayenede dilinde, gırtlağında, göğsünde, karnında, kaslarında en küçük bir olumsuz belirtiye rastlamadı. Ancak yüzüne eskisinden neredeyse hiç farklı olmayan, gene de bakanlara tuhaf bir biçimde yeşile çalar gibi görünen bir başka deri geçirilmiş gibiydi. Bir de yerinden kalkmakta zorluk çekiyor, yürümesi gerekince en azından başlangıçta bir yerlere tutunmak gereksinimini duyuyordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, "Hocam hiçbir şeyiniz yok, hastalık sizin kafanızda. Aynı kafa bizde olsa biz yerimizden kalkamazdık. Ancak siz başka bir insansınız, silkinmelisiniz." dedi. Ertesi sabah da pek öyle silkinmiş gibi görünmüyordu. Kahvaltıdan sonra yırtılmış koltuğa oturup başını önüne eğdi. İçi boşalmış da yalnız kabuğu kalmış gibi, sevinçsiz, üzüntüsüz, kendi boşluğuna öyle bir dalıp gitti ki, Cemile Hanım onu böyle görünce tepeden tırnağa titredi. Bu adam düzelmeyecek diye geçirdiği içinden gözlerinin yaşardığını duydu. Üzüntüsünü gizlemeye çalışmadan, "Bana bak hoca, böyle dertli dertli oturma. Biraz kalk Allah'ını seversen, biraz ders çalış," dedi. Oğlunun iyileşmesinden umudunu kestikten sonra, hiç değilse kalan günlerini iyi geçirsin diye elinden geleni ardına koymayan bir anayı andırmaktaydı. "Hoca, sana söylüyorum, kalk biraz ders çalış. Nasıl olsa sen her zaman çalışacak bir şey bulursun," diye üsteledi. Yusuf Aksu kederli kederli gülümsedi. "Çalışacağım da ne olacak?" diye sordu. "Ne bileyim ne olacak? Allah çalışmayan kulunu sevmez." Yusuf Aksu bir yanıt aradı, bulamadı. Üzerinde oyalanabileceği bir konu gelmiyordu usuna. Ama birden durup dururken 5. Murat'ın gülümseyen yüzü gözlerinin önüne geldi, hemen doğruldu. "Tamam Cemile Hanım, iyi olur, ben biraz ders çalışayım," dedi. Kalktı, kararlı adımlarla kitaplığa gitti. Delikanlının, ezilmişlerin, Karamazov kardeşlerin, cinlerin, Suç ve Ceza'nın, Budala'nın İngilizce ve Türkçe çevirilerini raflarından alıp masanın üstüne yığdı. Bunu yaparken pişmanlığa benzer bir duygu sıyırdı bilincini. Bir ara Yunus'un ardından Çince'ye ve Japonca'ya bile merak sarmış, bayağı da yol almıştı. Ama anımsadığı kadarıyla ne Yunus ne kendisi hiçbir zaman Rusça öğrenmeyi düşünmemişlerdi. "Neden?" dedi kendi kendine. "Neden hiç düşünmedik ki bunu?" Bir şeyler kabardı içinde, coşkuyu andıran bir şeyler. Dostoyevski'nin kitaplarını olduğu gibi bırakarak dil bilgisi kitaplarının bulunduğu bölmeden bir Rusça dil bilgisi alıp hemen öğrenmeye girişmeyi düşündü. Ama neredeyse aynı anda korkunç bir güçsüzlük duydu. Doğrulmaya yeltenirken yeniden oturdu. Öylece kımıldamadan durdu bir süre. "Hayır," dedi. "Artık çok geçti. Rusçayı da başka bir dili de öğrenecek güç yoktu artık içinde." Bunu duyuyordu, karşısında kendisini bir dinleyen varmış gibi, "Benim sonum geldi," dedi. Bu sezgi rahatını kaçırmadı. Tek rahatsızlığı kafasından geçenleri birileri görüyor, isteksizliğini, güçsüzlüğünü izliyormuş gibi bir duyguya kapılmış olmasıydı. Kim olabilirdi ki? Londralı Enis mi, Yunus mu, Refika Hanım mı, hiç karşılaşmadığı bir yabancı mı? Ben saçmalıyorum diye söylendi. Sıkıntısını dağıtmak, belki de sıkıntının derin nedenini, okumayı geciktirmek ister gibi, kitapları tek tek eline alıp şöyle bir gözden geçirdi. Kimilerinin okunmadığı, sayfalarının bile açılmadığı hemen belli oluyordu. Ne diye aldılar ki öyleyse dedi içinden. Okumayacaklardı da ne diye alıp kitaplığa koydular ki, gösteriş için mi? Tam bunu düşündüğü sırada bayağı okunmuş, yıpranmış, kimi satırlarının altı çizilmiş bir İngilizce budala geldi eline. Allah Allah diye söylendi. Biraz alaylı bir biçimde, belki de kendisine en uygun düşen kitabın bu olduğunu düşündü. Ancak tam okumaya girişmek üzereyken alışkanlığı ağır bastı, ansiklopedi bölümüne yöneldi. Önce Britannica'dan Dostoyevski maddesini okudu, ilgisi artar gibi oldu. Sonra bir yazarlar sözlüğünü açtı. Fedor Mihailovich Dostoyevski'nin yaşam öyküsünü içer gibi okudu. Bitirince doymamış gibi istemeye istemeye başını kaldırdı. Ama sözlüğü kapatmadı. Bir sürede Dostoyevski'nin uzun seyrek sakalları ve dalgın bakışlarıyla İsa'yı düşündürten fotoğrafına baktı. Kitaplarının adlarını yeniden okudu. Ne çok kitap yazmış bu adam. Bunca acı, bunca bunalım, bunca serüven içinde bunca kitap yazmaya nasıl zaman bulmuş? Ben onun tersiyim. Hep oturdum. Hem de gençliğimden beri hep aynı evde oturdum. Ama tek kitap yazmadım, yazamadım. Tek bir yazı bile yazmadım. Bir mektup bile yazmadım yaşamım boyunca diye düşündü. O tuhaf duyguya gene kapıldı. Birileri hem içeriden hem dışarıdan kendisini izliyordu sanki. Bir kez daha gözlerini çevresinde dolaştırdı. Sonra bir esinli gibi ama kararlı bir biçimde elini Dostoyevski'nin bu evde en çok okunmuş kitabına, Budala'ya doğru uzattı. İlk kez görüyormuş gibi yüksek sesle okudu başlığını. The Idiot. Bana en uyanı bu dedi. Belki başlığın yarattığı ilginin, belki kitabın bu evde çok okunmuş olmasının, belki genç dostunun salık verdiği bir edime girişmenin, belki de Cemile Hanım'ın istediği gibi ders çalışma duygusunun etkisiyle hemen okumaya girişti. Okudukça derinlerden çıkıp yavaş yavaş çevreyi sarmaya başlayan bir su gibi, esenliğe benzer bir duyu sardı benliğini. Kasım sonlarında bir sabah saat 9 sularında Varşova-Petersburg treninin bir üçüncü mevki kompartmanında yolculuğun sonuna doğru şafaktan beri pencere yanında karşı karşıya oturan iki genç adam arasında başlayan söyleşi, söyleşiye katılan öteki yolcular, hepsinin birbirlerini gözlemlemesi, sonra tanışmalar, sonra Prens Lev Nikolayevich Mushkin'in ağırlığını gittikçe daha belirgin bir biçimde duyuran içten ve yalın kişiliği, şaşırtıcı gözlemleri. Adları karıştırıyordu, kimi ayrıntıları kaçırdığını da bilmiyor değildi. Gene de çocukluğunda okuduğu masallar bir yana, yaşamında okuduğu bu ikinci roman bayağı sarmaya başlıyordu onu. Saussure gibi, Martine gibi değildi. Hem okunması belli bir tat veriyor, hem de anlattığı anlaşılıyordu. Hele Prens Mushkin konuşmaya başladı mı, doğrudan kendisine sesleniyormuş gibi dikkat kesiliyordu insan. Kendini kapıp koyverdi böylece. Yolcuların Petersburg garında inişine, Prens Mushkin'le Rogojin'in ayrılışına gelinceye kadar, hiç yerinden kalkmadan en az 1,5 saat okudu belki. Cemile Hanım sofrayı kurmaya gelmese okumasına hiç ara vermeyecekti. O da gördü bunu. ''Bak ne güzel, istedin mi çalışıyorsun? Kitabı da küçültmüşsün, iyi etmişsin.'' dedi. Yusuf Aksu yemek boyunca Prens Mushkin'in Petersburg'da nereye gidebileceğini düşündü, durdu. Kendini onun yerine koydu. yabancısı olduğu, içinde hiç kimseyi doğru dürüst tanımadığı bu kentte, böyle tek başına, böyle beş parasız, ne yapabileceğini tasarlamaya çalışırken, lokması gırtlağında kaldı, gözlerini yumdu. Ölmek bundan daha iyi, çok daha iyi diye geçirdi içinden. Prensin bu işin içinden nasıl çıkacağını daha çok merak etmeye başladı. Sonunda Cemile Hanım gider gitmez yemeği yarıda bırakıp kitaplığa koştu. Sonunun ne olacağını bilmemekle birlikte General Epanchi'nin dairesine alındığını okuyunca onunla görüşüp görüşemeyeceği belli olmamakla birlikte biraz olsun rahatladı. En sonunda generalin odasına girişini, sonra generalin eşi ve kızlarıyla tanışmasını, onlarla yemek yemesini de öncelikle bu açıdan değerlendirdi. Prens Mushkin, kendisine budala gözüyle bakmalarına karşın akıllı bir adamdı. Bunu görmekle kalmıyor, o güzel bir yanıt verdiği zaman kendisi vermiş gibi gururlanıyordu. Ancak okurken oldukça iyi anlamakla birlikte, onun dış odada uşakla, çalışma odasında generalle, dairede generalin eşi ve kızlarıyla konuştuklarını, idam cezası, çocuklar ve Nastasya Filipovna'nın fotoğrafı konusunda söylediklerini okuduktan sonra, "Bu Mushkin tıpkı bizim Cemile Hanım gibi konuşuyor," dedi kendi kendine. Birkaç sayfa daha okudu. Gerçekte Mushkin'in söyleminin bir başka söylemin, Dostoyevski'nin söyleminin uzantısı olduğunu algıladı. Sonra kafasında sözcüklere dökemese bile bu algı bir kesinliğe dönüştü. Kalktı, kitabın öteki çevirilerini alıp yerine döndü. Prensin idam cezası konusunda söylediklerini bir de Türkçe ve Fransızca çevirilerinden okudu. "Bu adam her dilde kendi dilini konuşuyor," diye söylendi. Yeniden ilk kitaba dönüp kaldığı yerden sürdürdü okumasını. Prens Mushkin'in Gabriel Ardalinovich'le kiralık odasına gitmek üzere yola çıkacağı sırada durup durup yeniden yükselen zil sesi de budalanın satırları arasından geliyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Bir süre böyle dinledi zil sesini, sonra ayılır gibi oldu. "Cemile Hanım neden kendi anahtarıyla açmıyor ki şu kapıyı?" diye söylendi. Kitabı bırakıp kapıya gitti. Karşıdan kapıcı Ramazan Efendi'nin biraz gerisinden 5. Murat'ın kendisine gülümsemekte olduğunu görünce bir sevinç çığlığı kopardı. "Gel içeri 5. Murat, gel içeri," dedi. 5. Murat belki de sarhoşlukla verilen gizler yüzünden böyle bir karşılama beklemiyordu. Çok soğuk karşılanmaya da hazırdı. Bu nedenle biraz şaşırdı. Gene de daha sabahtan hazırladığı sözleri söyledi. "Hocam kusura bakmayın, geçen gece hiç iyi görünmüyordunuz, merak ettim. Gelip sizi gözlerimle görmek istedim." "Çok iyi ettin, gel buyur," dedi Yusuf Aksu. "Ne yaptın, yeni bir iş bulabildin mi?" "Buldum hocam," diye yanıtladı 5. Murat. "Her kalıba girerim ben, her işin ucundan tutarım. Bu nedenle gözümü yükseklere dikmediğim sürece işsiz kalmam." "Bu yüzden mi bir görünüp bir görünmez oluyorsun?" "Olabilir, arkadaşlar bana karabatak derler." "İyi bulmuşlar," dedi Yusuf Aksu, kolundan tutup kitaplığa, Dostoyevski'nin romanlarını yığdığı masanın başına getirdi onu. "İyi adam sözünün üstüne gelir mi derlerdi?" diye sordu. 5. Murat soruyu işitmedi sanki. "Vay hocam, Dostoyevski'ye başlamışsınız," dedi sevinçle. "Buna çok sevindim işte. Hangisinden başladınız?" Yusuf Aksu konuğuna yer gösterdi, kendisi de eski yerine oturdu. "Geçen gün yer altındanı açmıştım. Yarı deli bir adam konuşuyordu, çok da güzel konuşuyordu. Ama fazla dağıtıyordu anlattığını. Daldan dala atlayıp duruyordu. Kendisinden de anlattıklarından da hoşlanmadım, bıraktım. Bu sabah budalaya giriştim, bayağı da okudum," dedi. "Peki neden budalayı?" Yusuf Aksu budalanın İngilizce çevirisini ona doğru itti. "Bu evde en çok bunu okumuşlar," dedi. "Kimler?" "Ne bileyim kimler, bu evde benden önce yaşamış olanlar." 5. Murat, "Anladım, atalarınız," dercesine başını salladı. Kitabı aldı, sayfalarını çevirdi. kimi sayfalarda altı çizilmiş satırlara baktı, dalıp gitti bir süre, sonra Yusuf Aksu'ya döndü. Evet, çok okuyan olmuş ama Enis Bey'in onlar arasında bulunduğunu hiç sanmam dedi. Peki siz bu kez sıkılmadınız değil mi? Hayır, sıkıldım diyemem, tam tersine diye yanıtladı Yusuf Aksu. Hatta insanı bağlayan, sürükleyen bir şey var bu kitapta. Hele Prens Mushkin konuşmaya başladı mı, her şeyi unutuveriyorsun, yüreğin küt küt ediyor. Öyle çekici bir insan ki, dili de anlatılamayacak kadar doğal. Ama anlamadığım bir şey var. Bütün bunlar birer öykü. İnsanlar durmadan gidip geliyor, rastlaşıyor, konuşuyor. İyi hoş da, bu insanların gerçekten yaşayıp yaşamadıkları bile belli değil. Gerçekten yaşamış, yaptıkları söyleneni yapmış, söyledikleri söyleneni söylemiş olsalar bile, çoktan geçip gitmiş hepsi. Kitap 1868'de bittiğine göre, bütün bunlar ne kazandırıyor bize, ne öğretiyor? Hocam, beni şaşırtıyorsunuz dedi 5. Murat, yüzü allak bullak olmuştu. Her şey öğrenmek, öğrenci ya da araştırmacı gibi öğrenmek değil ki. Peki önemli olan ne sence? Yaşamak, bir de yaşamayı bilmek, bir de yaşamın değerini bilmek. Bir de görmek, evet görmek, en iyisi bu. Bunu Dostoyevski kadar hiç kimse öğretemez bize. Dostoyevski her şeyin özüne götürür insanı, her şeyin özünü gösterir olduğu gibi. Nasıl yani? 5. Murat neredeyse sinirli bir devinimle Budala'nın Türkçesini aldı, sayfalarını hızla çevirmeye başladı. Sonra kitabı Yusuf Aksu'nun önüne koydu. Şuraya okudunuz mu hocam? Şu idamlığın son dakikaları konusunda anlatılanları dedi. Ona öyle geliyordu ki bu 5 dakikada öyle çok yaşam yaşayacaktı ki şimdilik ölümü düşünmeye hiç gerek yoktu. Sonra şurası hocam diyerek bir iki sayfa daha çevirdi. Evet, bir de şurasını okuyalım hocam. Daha yaşayacak çok zamanım var. Bu 3 sokak geçilecek daha, sonra şu sokak, sonra sağ yanında bir fırın bulunan sokak. Fırına gelinceye kadar çok zamanımız var daha. Ölmek üzere olan adamın bu yaşam tutkusu, yaşamın bu karşı konulmaz, bu ölümü unutturan gücü. Sonra biraz düşünecek olursak, bu dizginlenmez, bu eylemi bile gölgede bırakan düş gücü, düşün gerçekle eşdeğerliliği, hatta üstünlüğü. Bu 5 dakikada öyle çok yaşam yaşayacaktı ki. Belki yalnız Dostoyevski'de bulursunuz bunu. Yaşamın her dakikası, her saniyesi değerlidir. Anlamsız olduğunu düşündüğünüz zaman bile değerlidir. Dostoyevski bize bunu öğretir. Ayrıca bu serüven onun kendi kişisel serüveni. Sayfaları elleri titreyerek ama hızlı bir biçimde geriye doğru çevirmeye başladı. Yüzü bir tuhaf olmuştu. Hocam bir de şunu dinleyin. Biliyorum daha bugün okudunuz ama gene de dinleyin dedi. Gözlerinde yaşlar vardı, elleri gibi sesi de titriyordu. Adam öldürdü gerekçesiyle öldürmek, kıyanın kendisiyle bile oransız bir cezadır. Bir idamlığın öldürülmesi, bir katilin öldürmesinden çok ama çok daha korkunçtur. Katillerin öldürdüğü, bir ormanda ya da başka yerde boğazladığı adam, son ana kadar kurtulacağını umut eder. Gırtlağı kesildikten sonra bile, insanın hala umut ettiği, kaçmaya çalıştığı, aman dilediği durumlar anlatılır. Oysa burada son umut, ölümü 10 kez daha katlanılır kılan umut, kesinlikle alınmıştır elinden. Burada cezayı korkunç kılan yargı kararı ve ondan kurtulmanın olanaksız olduğu olgusudur. Yeryüzünde bundan daha korkunç işkence yoktur, inanın bana. Sesi karıncalanıyordu, durdu, derin derin soluk aldı. Ölüm cezasının insan dışılığını ve bağışlanmazlığını hiç kimse böylesine doğru, böylesine etkili bir biçimde sergilememiştir hocam diye sürdürdü. Bir sayfa daha çevirdi, gözlerini kitapta bir noktaya dikerek gülümsedi, sonra gene okumaya girişti. belki de ölüme mahkum edilmiş, işkenceden geçirilmiş, en sonunda da hadi git bağışlandın denilmiş bir adam vardır bu dünyada. Belki bu adam anlatabilir. Evet, vardır bu adam. Dostoyevski'nin kendisidir, herhalde biliyorsunuz. Yani öykü deyip geçmemek gerekir. Peki Dostoyevski bu dakikaları yaşamamış olsaydı? Bunları yaşamamasına karşın tasarlayabilmiş olması daha da büyütürdü onu. 59. ayrımın sonu. Sayfa 534.